Ayrım 18. Karagöz ile boş verin beni. Ferhan Şensoy. Sayfa 257. 57. Hangisine takılsam daha az sıkılırım diye televizyon kanallarında geziniyorum. Ne kadar çok kanal var ve beni ilgilendiren hiçbir şey yok. Belki çok aptalca olmayan bir film yakalarım. Cep telefonum çaldı. Gece yarısına çeyrek var. Tanımadığım bir numara. Kim acaba? Kötü bir haber mi? Beni bu saatte ablam bile aramaz. Merakla açtım. Daha ben alo diyemeden telefon şirketi adına güzel sesli bir bayan sayın abonesine, ki o ben oluyorum, hitabete başladı. Bu bir ödemeli aramadır. Kabul ediyorsanız 1'e, etmiyorsanız 2'ye basın. Hiç duraksamadan 2'yi tıkladım. Tanımıyorum, ödemeli arıyor. Tam dayaklık. Televizyonu kapattım. Şubat'ın ortası, havalar soğuk, sanki bahar gelmeyecekmiş gibi. Aydınlık penceresinden ayaz üfürüyor, kapattım. Kumrular sabahtan önce gelmezler. Sanırım bir yerde gece bekçisi olarak çalışmaya başladılar. Ne çalışması be? Hiçbir işleri yok. Sabah uyanıp işe gitmiyorlar. Yiyip içip istedikleri zaman uçmakla görevliler. Boş vakitlerinde guruldamakla iştigal ediyorlar. Özgürlük böyle bir şey olmalı. Tamamen kaynaştık artık. İçine ekmek doğradığım tabağı denizliye dökmeye gittiğimde kaçmıyorlar. Neredeyse tabaktan didikleyecekler. Mutfağa gidip bira aldım. Daha biradan fırt çekmeden gene çaldı cep telefonum. Gizli numara. En sinirlendiğim şey, ne demek gizli? Kimden gizli? Niye gizli? Herkesin telefonu dinlenirken senin gizin mi kalmış? Kendisine bu konuda fırça çekmek üzere açtım. Merhaba diyen şen şakrak bir kadın sesi. Merhaba, kimsiniz? Demin ödemeli aradım, niye açmadın? Çok ayıp. Siz kimi aramıştınız? Seni. Siz kimsiniz? Size bayılan biriyim. Tanışıyor muyuz? Ben seni tanıyorum. Ne istiyorsunuz? Sohbet etmek. Hemen kapattım. Gece yarısı benimle sohbet etmek istiyormuş. Tele kız falan herhalde. Geçenlerde de bana 50 kontör yükle, hemen seni arayayım hayatım diye bir mesaj geldi. Orospular çok orospuca kullanıyorlar cep telefonunu. Fakat bu karı benim numaramı nereden buldu? Öylesine çevirdi herhalde. Yalnız olduğumu nereden biliyor? Belki şu an karımla yataktayım. Yeniden çaldı telefon, gizli numara. Açmadım, o orospu işte. Sabah erken kalktım, Karagöz pencerede uyanmamı bekliyor. Açtım pencereyi, kaçmadı denizlikten, bir köşeye çekildi, kahvaltı beklentisine geçti. Ufaladığım ekmek kırıntılarını döktüm sofraya, kanat açmadan küçük bir zıplama hareketiyle pencerenin pervazına tünedi. Kafası gagası evin içinde içeriği irdeliyor, elimin tersiyle kışkırtladım, banyo denizliğine uçtu. İçeri girmeleri eziyetli oluyor. Boş verin beniden sonra Karagöz de girdi geçen gün. Salonda korkulu biçimde bir süre dolaştı, ortalığa sıçtı. Çıkmak için pencereyi epey aradı, sonunda buldu. Çok merak ettiği evin içini, içine sıçarak o da görmüş oldu. Akşam işten döndüm, Karagöz yan mutfak penceresinin denizliğine, öbür denizliğe annesinin yaptığının yanında kaçak inşaat sayılabilecek, su kabı küllüğün içinde oluşturduğu çalı çırpıdan ibaret yuvasında kuluçka kompozisyonuna geçmiş. Yoksa Karagöz mü dişi? Ben hep boş verin beni dişi sanıyordum. Henüz 1 yaşında değiller, 10,5 aylıklar. Hemen geldi mi yani yumurtlama zamanı? Sanmam. Bence yuva yapmaca, kuluçkaya yatmaca oynuyor. Daha küçücük bir çocuk o. Niye orada oturuyorsun, üşüdüğün için mi? Sorusal guruldamasını çıkardı, bir üst kat pencere denizliğine tünemiş boş verin beni. Yumurtladım diye gururlu bir guru guru ünledi Karagöz. Nasıl yani? Şaşkın ve kısa guklamasında bulundu boş verin beni. Kıçımdan bir yumurta çıktı. Niçin? Seviştiğimiz için bir yavrumuz olacak. O yumurtadan bir yavru çıkacak guruldamasıyla gerindi Karagöz. Yumurtadan yavru mu çıkacak diye şaşkın şaşkın kafa sallayıp garip bir gurultu çıkardı boş verin beni. Biz nereden çıktık? Tamam da yumurta senin kıçından çıktı. Hiç anlamadım bu işi. Kumru mu yumurtadan çıkıyor, yumurta mı kumrudan? Kesik kesik guruldamalarla geçiştirdi konuyu. Soruya diyalektik bir yanıt bulamayan Karagöz, ancak bu konuda onun da kuş beyni epey karıştı. Dairelerde gürültülü hayvan bulundurulması komşuları rahatsız ettiğinden yasaklandığını belirten bir yazı atılmış kapımın altından. Yöneticimiz Teras Benim Bey'in özgüven dolu uzun imzasıyla son buluyor. Hiç üstüme alınmadım. Benimkiler evde değiller ki, dairede bulunmuyorlar. Gökyüzünün adressiz kuşları. Kuşlara ekmek vermek yasaktır. İkinci emrine kadar bekleyelim bakalım. Şubat'ın 17'si. Karagöz kuluçka noktasından yem yemek üzere karşı pencere denizliğine uçunca derme çatma uyduruk yuvasında bir adet yumurta görüldü. Karagöz'ün dişi olduğu kesinleşti. Daha bir yaşına basmadan anne mi olacak bu? Kuşlar insanlar gibi yılda bir yaş mı büyüyorlar? 12 ya da 13 yaşlarında çocukken ölmüyorlar ya. Herhalde onlar da köpekler gibi yılda birkaç yaş büyüyorlar. 10,5 aylık çocuk çocuk doğurur mu? Torunum oluyor. O yumurtadan çıkan da gelecek yıl bir pencere denizliğine yumurtlayabilir. Birkaç yıl sonra bir kumru ordusuyla karşı karşıya kalabilirim. Bir fırın ekmek ufalamam gerekebilir. 58. Sigaranın dumanını içine çekmeyi ve üflemeyi bilmeyen, saçları kavun içi boyalı, bir perçemi yeşil, kaşı gözü kara, sağ kolu dövmeli genç kadın barda oturuyor. Sigarayı iki dudağının arasına götürüyor, dumanı çeker gibi yapıp kim bilir nasıl beceriyorsa, ağzına çektiğinden çok daha fazla duman üflemeyi başarıyor, ağzının sağ tarafını pek açmayarak, sol tarafta iki dudak arasında oluşturduğu küçük bir aralıktan üflüyor dumanı. Ağzı yamuk, hatta kepçük bir ağız halini alıyor. Sigara içmeyi bilmiyor, içmesi gerektiği düşüncesi onun bir sorunsalı, olup biten sigara ziyanlığı. İddialı bir akciğer kanseri özlemin ya da sevgin yoksa, sen niye içiyorsun ki bu sigarayı? İçine çekeceksin, dumanı burnundan üfleyeceksin. Sigara içmek böyle kızıl derisel duman işaretleri üretiminden ibaret değil. Güya bira içiyor, onu da bilmiyor. Bira bardağını ağzına götürüyor, dudağını ıslatıp diliyle kedi gibi yalanıp geri bırakıyor bardağı. Bira sigara içmese kendisi için daha ucuz olacak bir hayatı gereksizce pahalılandırıyor. Salak işte. Ara sıra cep telefonu kurcalıyor. İstiklal Caddesi'ne çıkan bir ara sokakta 8 küçük masalı, 6 kişilik barı olan, sesini çok açmadan mülayim müzik çalan, küçücük, loş bir mekan, eve pek uzak olmayan lokanta. Yemek listesi pek bana göre değil. Tanıdığım hiç kimse yok. Sadece çenesinin altında çok kısa birkaç günlük sakalı olan, siyah tişörtlü, zayıf, güler yüzlü, alçak sesle konuşan, gözünün ferinden zeki olduğu anlaşılan delikanlı, oldukça sakin ve garson olarak başarılı, henüz bir yanlışı yok. Turistin biri karşımdaki masada bira içiyor. Yanındaki masada sosis patates yiyen, Alman olduğu kesin, kapalı çarşıdan yeni alındığı belli olan, içi muflonlu, deri mont giymiş, gözlüklü, saçı kazıtmış, dazlak bir adam, yanında iki genç Türk. Kendi aralarında Türkçe, Alman olduğu sosis yiyişinden belli olan adamla İngilizce konuşuyor. İkisi de rengarenk yağmurluk giymiş esmer oğlanlar. Çok pazarlık edilmesine rağmen gene de mutlaka kazıklanarak satın alınmış, içi muflonlu, deri mont giymiş, patates kakan, Alman, onlarla konuşurken yüzlerine bakmıyor, gözü patateste, sosiste. Başka kimse yok eve pek uzak olmayan lokantada, sakin bir pazar ikindisi Beyoğlu'nda. Barda sigara içmeyi bilmeden bunun savaşımını veren genç kadının cep telefonu İngilizce bir şarkı olarak çalmaya başladı. Açtı. Daha çok karşı tarafı dinleyerek alçak sesle ve özlü konuşuyor. Merhaba. Evet. Beyoğlu'ndayım. Bir barda. Sana ne? Sıkıldım senden. Hayır, seninle görüşmek istemiyorum. Bilmiyorum deyip kapattı telefonu, sanki içmesini biliyormuş gibi yeni bir sigara yaktı. Alman olduğu İngilizcesinden de anlaşılan ye ye doymaz, saçı kazıtmış dazlak, önündeki tabağı silip süpürdükten sonra yeniden yemek listesini incelemeye koyuldu. Sonunda esmer çocuklara İngilizce, "Burası çok ucuz," dedi ve yeni bir şey ısmarladı. "Ucuz diye hayvan gibi yemek zorunda değiliz lan Alman." Karşımdaki masada yapayalnız bira içen turist, parmaklarını ne yapacağını bilemeyen bir adam. Sol elini sağ dirseğinin altına saklıyor, parmaklar isyankar, bir araya gelemiyorlar. "Mister, ne olacak bu parmaklar?" Sonunda ne yapacağını bilemediği sağ işaret parmağını burnunun sağ deliğine sokuyor, bir güzel karıştırıyor, dibine kadar kurcalıyor burun deliğini, sanki içinde bir şey arıyormuşçasına. İçinden neler çıkaracak, çıkardıklarını nereye kargolayacakın derdine düşmüş, sonucu bekliyorum. Sigara kültürsüz genç kadın cep telefonundan mesaj gönderme çalışmalarına yazıldı, yeni bira söyledi. Barmen çok suskun bir çocuk, hiç yanıt vermiyor, söyleneni sunuyor sanki dilsiz gibi. "Mister, ne olacak bu parmaklar?" burnundan çıkardığı teferruatı bir Türk gibi çaktırmadan masanın altına sıvalamak yerine, uygar bir Avrupa Birliği üyesi olarak iki parmağı arasında ovalayıp top haline getirdi, baş parmağına yerleştirdi, işaret parmağıyla gerçekleştirdiği penaltı atışıyla boşluğa fırlattı. Top yere düştü. Üstüne basan, sadece çenesinin altında çok kısa birkaç günlük sakalı olan garsonun ayakkabısının altına yapışık olarak gezinmeye başladı. Eve pek uzak olmayan lokantada Avrupa'yı burun boku. Esmer oğlanların sırtındaki içi muflonlu deri mont satışından hanut aldıklarını bilmeyen, Alman olduğu giderek kesinlik kazanan herife, kocaman bir çukur tabak içinde, hayatta bitirilemez 6 kişilik bir salata geldi. Çenesi düşük Alman konuşmayı kesti, salataya yumuldu. Kestaneci geçiyor sokaktan caddeye doğru. Ele güne karşı öpüşen iki sevici genç kız izliyor kestaneciyi, akşam usul usul iniyor Beyoğlu'na. Her tarafı cepli pantolonlar giymiş iki turist girdi kapıdan. Birinin pantolonu askeri yeşil, öbürününki taba rengi, kazaklar mavi ve neredeyse birbirinin aynı. Saçları 3 numara tıraşlı, İngilizce konuşuyorlar, 25 yaşında yoklar. Biri güneş gözlüğünü alnına kaldırmış, öbürünün güneş gözlüğü takıntısı yok, ikisinin ayağında da aynı spor ayakkabılar. Sanırım İngilizler. Yurt dışında gibi hissediyorum kendimi. Bara geçip sigara içme özürlü genç kadının yanına oturdular. İçi muflonlu mont satın alımında kazık yediği tartışılmaz Alman, salatasını da silip süpürdükten sonra o masa hesap istedi. Ayakkabısının altı Avrupa'yı burun boklu, boktan bir biçimde de olsa Avrupa Birliği'ne girmiş garsonun getirdiği hesabı uzun uzun inceledi. Ye ye doymaz Alman, cebinden bir banknot çıkarıp koydu deri kaplı, lüzumundan fazla büyük, incecik bir hesap pusulası içeren, kitabı andıran, içine bol bahşiş bırakın duygusunu aşılamaya teşne mini dosyanın içine. Esmer oğlanlardan biri bir 20'lik çıkardı cebinden, ekledi hesaba. Alman olduğu hesap ödeme biçiminden sonra tartışmasız hale gelen, saçı kazıtmış dazlak elini cebine attı, kimi bozuk paralar çıkardı, içlerinden en beğendiğini bahşiş olarak hesabın üstüne ekledi, geri kalanını cebine attı, kalktılar. Onların yanındaki masada epeydir bir birayla oyalanan "Mister, ne olacak bu parmaklar?" birasını dikledi, sağ elinin işaret parmağıyla kulağında sismik araştırmalarda bulunurken, sol elinin orta parmağıyla garsonu çağırdı, sırt çantasını yüklendi, hesap ödedi ve ne yapacağını bilemediği 10 parmağını pantolonunun 2 cebine sokarak çıktı eve pek uzak olmayan lokantadan. Sigara kültürsüz genç kadın, 4 bir yanları ceplerle bayındır, İngiliz oldukları kuşkusu ağırlık kazanan turistlerle İngilizce muhabbete girerken ben de kibarca hesap istedim. Hiç bana göre bir yer değil burası. 59. Karagöz kıçından çıkan yumurtayla hiç ilgili değil. Yumurtlayalı 9 gün oldu, üstünde oturmuyor. Saçma bir durum. Boş verin beni ile aralarında karı koca kavgası gibi bir dalaşma başladı. Daha önce hiç duymadığım kısa, boğuk ve sinirli guruldaşmalar ve uzun, derin anlamlarla yüklü bakışmalar alışverişindeler. Birlikte gezmiyorlar, ayrı ayrı yem yiyorlar, ayrı yerlere tünüyorlar. Karagöz kuluçka vaziyetine geçmesi gerektiğini mi bilmiyor? Bir yumurta daha mı fırtlayacak, onu mu bekliyor? Daha kuluçka zamanı mı değil? Torunu da ben mi doğurtacağım lan? İlgilensenize şu yumurtayla, salak kumrular. Bugün apartman girişinde yönetici Teras Benim Bey'le kavga ettik. Sıktı sizin bu kumrular. Yazı yazdık, evlerde hayvan barındırılmayacak dedik, hiç oralı olmuyorsunuz. Kumrular evimde değil, onlar apartmanda yaşamıyorlar. Gökyüzünde barınıyorlar, buraya gelip gidiyorlar. Yem veriyorsunuz, ondan geliyorlar. Vermeyin, gelmesinler. Kuşlara ekmek vermenin şimdilik yasak olmadığını sanıyorum. İsterseniz siz beni mahkemeye verin. Yargıçlar böyle davalara bayılır dedim. Hiçbir şey söylemeden asansöre yöneldi. Boş verin beni, doğacak yavrusu konusuna hiç takılmıyor. Oysa edindiğim bilgilere göre kuluçka zamanı, dişi yumurtanın üstünden kalkınca erkek oturuyor yumurtanın üstüne. Bunların anası babası da öyle yapmıştı. Nöbetleşe bir şey yani kuluçka. Ne nöbeti, bunlar yumurta ile ilgili değiller. Kumrularda ilgili edindiğim hiçbir bilgi bizimkilerin hal ve gidişatına uymuyor. İyi bir kumrunun gövdesi son derece ufak olmalıymış, bizimkiler pek ufak değiller. Hele karagöz tam bir dobiş. Ayakları ve gagasının kırmızı olması makbulmüş, bizimkilerinki simsiyah. Gövde ne renk olursa olsun, gözleri iri ve simsiyah olmalıymış. Karagöz bu bakımdan puan alıyor. Boş verin beninin gözleri daha küçük ve sarıya çalıyor. Yazları göç eden tek güvercin türüdür. Nisan sonu, Mayıs başı çiftleşmek için kuzeye göçerler. Sonbaharda güneye iner, kışı Afrika'da geçirirler diyor internet. Benimkiler kumru değil mi acaba duygusuna kapıldım. Karagöz ve boş verin beni bir yıla yakın süredir apartmanın aydınlık boşluğundan pek bir yere gitmediler. Çiftleşme zamanları da ansiklopedik tarihlere hiç uymuyor. Bugün Şubat'ın 26'sı, ortada torun adayı yumurta olduğuna göre bunların çiftleşmesi ilkbahardan çok önce. Kumru değil mi yani bunlar? Belki de bizimkiler hesaba kitaba uymayan kitapsız kumrular. Bana çekmişler. Yoksa anasız babasız tarafımdan büyütüldükleri için soysuzlaşarak sokak kumrusu mu oldular? Torun çok daha tehlikeli olabilir. Ben yavru mavru istemiyorum. Tamam kardeşim, kes. Doğduğumuzdan beri kavga ediyoruz. Biz kendimizi idare edemiyoruz. Bir de yavru. Yok ya, diye hırıltılı, sinirli bir guruldamada bulundu. Bir üst kat penceresini mekan tutmuş boş verin beni. Sofrada kalan son kırıntıları temizlemekte olan Karagöz başını kaldırdı. Boş verin beniye küst bir bakış attı. İç geçirme anlamında derin bir guk sesi çıkarmakla yetindi. Cep telefonum çalıyor. Bilmediğim bir numara, açtım. Merhaba, beni özlemedin mi? Niye hiç aramıyorsun? Geçenlerde gece yarısı arayan o şen şakrak tele kız. Kimsiniz siz, isminiz ne? İsmin ne önemi var hayatım? Sizi tanımıyorum. Sizin de beni tanıdığınızı sanmıyorum. Lütfen bir daha rahatsız etmeyin diyerek kapattım. Ardından gene çaldı telefon, gene o. Açmadım. Numarasını telefon rehberime, o orospu sakın açma ismiyle kaydettim. Şak mesaj geldi telefonuma. İnsanın suratına telefon kapatmak sana yakışmaz. Ben sadece senden hoşlanan, sohbet etmek isteyen biriyim. Sapık falan değilim. Adım Emine. Telefon rehberimdeki o orospu sakın açmayı orospu Emine olarak değiştirdim. 60. Benden başka bir masa var, bir de barda yalnız bir adam. Bu akşam oldukça sakin eve en yakın lokanta. Gene buraya geldim. Adımlarım beni buraya getirdi. Eve pek uzak olmayan lokanta daha korkunç bir yer. Masadakiler 4 kişiler, çok yüksek sesle konuşuyorlar, sanki evlerindeymiş gibi. Bardaki adam devinimsiz, varlığıyla yokluğu belli değil. Ara sıra eli içki kadehine uzanıyor, ağır ağır götürüyor ağzına kadehi, bir fırt alıp aynı yavaşlıkta usulca yerine koyuyor. Kim bilir kim bey. Masadaki iki genç kadının sinema ya da televizyonda bir şey asistanı olarak çalıştığı, şişman kız ve yanındaki genç adamın da şu an çekilmekte olan filmde çalıştıkları anlaşılıyor. Durmadan konuşan genç adam, sanki yaka mikrofonlu gibi sesi ortalığı inletiyor. Bana ikinci perdedeki repliğimi söylüyor ya da Perşembe akşam oyundan sonra gibi cümleleri anlatısının içine bezeyerek ben oyuncuyum demek istiyor. Böyle bir rahatsızlığı var herhalde oyunculuğu konusunda. Belki de şimdilik artist, bakarsın büyüyünce oyuncu olur. Barda hiçbir şey yapan adamın mutsuz bir ifadesi var. Gülümsese ona yakışmayacak sanki. Yüzünde ağzını arıyorum fakat bulamıyorum, ağzı yok gibi. Varla yok arası ince bir çizgiden ibaret dudakları. Put gibi oturuyor bar sandalyesiyle bütünleşmiş. Belirli bir noktaya bakıyor, orada bakılacak bir şey yok. Ben niye geldim buraya gibi bir ruh halinde ağzı yok bey. Dublesi tek gibi garip garip bakıyor ona. İlgisiz tipler gelmeye başlamış buraya, artık burada da tanıdığım kimse yok. Bir eski müdavime rastlamanın sevincindeki ambul, masama meyve, çerez, kızartılmış hellim peyniri gibi kıyaklarda bulunuyor. Burası çok değişti abi diyor başını iki yana sallayarak, gözleri eski günlerin özlemine bakarak. Eskilerden gelen yok mu? Yok abi diyor, eski neşesi kaçmış ambul ve ağır adımlarla uzaklaşıyor masamdan, sanki bir yakının ölüm haberini almış gibi. Bir gürültü kahkaha içinde birileri girdi kapıdan. İki çift, iki genç kız, ellerinde naylon torbalar, genç kızların dışındakiler oldukça sarhoşlar. Belli ki ilk kez geliyorlar, bir beyoğlu keşfi halindeler. Ambul'ün birleştirdiği üç masaya çöreklendiler. En konuşkan olan adam şişe şarap söyledi, genç kızlar kola istediler. Yüksek perdeden muhabbetlerinden, taşradan İstanbul'a gezmeye geldikleri, buradan Pierre Loti'ye gidecekleri, daha sonra Lütfiye teyzeye uğrayıp elini öpecekleri, oradan Anadolu yakasında Ataşehir'de Necmilere geçecekleri, orada kalacakları anlaşılıyor. En konuşkan adam ve karşısında oturan eşinin genç kızların ebeveyni, az konuşan adamın en konuşkanın eski arkadaşı, öbür kadının da onun eşi olduğu su yüzüne çıkıyor. Yengeler de tanışıyorlar. Birlikte böyle bir İstanbul gezmesi düzenlemişler. Masadaki dörtlü, benim dublajım var arkadaşlar. Biz de montaja gidiyoruz zaten, biçiminde toparlanıp gitti. En konuşkan adamın doktor olduğu belirginleşti. Sivil tıp fakültesini kazanmış olmasına rağmen mecburen askeri tıpta okuduğunu, çünkü yoksa babası kardeşini okutamayacakmış, ailenin parasal olanaklarının kısıtlı olduğunu anladığımız anılarından, Konya'da muayene açışına ulaşınca anlatısı yeni şarap söylediler. Konya'da muayenehane kirası o zamanın parasıyla 80 lira. 200 lirada muayenehaneye koltuk falan. Tabelayı astık, açtık, gelen giden yok. Günde bir hasta, iki hasta derken sömestr tatili oldu. Günde 5 ameliyat diye gülerek kadeh kaldırdı çok konuşan doktor. Sonra sarı Mercedes aldın. Gıptasal onayıyla kadehini doktorunkiyle tokuşturdu az konuşan. Evet yahu, Konya'da herkesin gözü kaldı sarı Mercedes'te. Nazar değdi tabii, mecburen kaza yaptın diye dalga geçen bir tavırla kahkaha attı, giderek dili çözülen az konuşan adam. Sadece bir trafik kazam var diye yanıtladı doktor, sanki tek kaza bir marifetmiş gibi bir edayla. Ben iki diye duydum diyerek yarım kalan kahkahasını sürdürdü, giderek çenesi düşen ve fırlamalaşan arkadaşı. İkincide 8'de 8 kusursuzum. Karşıdan gelen herif sarı Mercedes'e kafadan girdi. İki kişi öldü o arabada. Bizimki Mercedes olmasa biz de gidiyorduk sözleriyle ikinci kazasını hemen kabullendi yalancı doktor. Barda heykel gibi duran, ben niye geldim buraya bey devindi. Doktorlu masaya göz attı. Sonra gene baktığı noktaya dönerek barda tıp oynamayı kaldığı yerden sürdürdü. Kafayı iyice bulan doktor birden ayağa kalkıp bağırarak şiir okumaya başladı. Çok kötü okuyor. Şiir belki güzel ve fakat onun okuyuş biçimi bu güzelliği algılamamıza engel oluyor. Hayatta hiç sarı Mercedes'i olmamış, kafayı bulmuş arkadaşı, ona cevaben Nazım Hikmet'in çok bilinen bir şiirini çok kötü okuyarak kadeh kaldırıyor. Meğer doktor İstanbul'a her geldiğinde İstanbul'la ilgili bir şiir yazarmış, bu seferkini henüz yazmamış ama her an yazabilirmiş. Doktor saatine bakıp ambule sesleniyor. Baksana, sen bize bir şişe daha şarap aç ve bana kağıt kalem getir. Artık içmesek, hava kararıyor daha Pierre Loti'ye gideceğiz gibisinden yeni bir şarap açılmasına karşı çıkma eğilimi gösteriyor. Pek söze karışmayan yengeler, genç kızlar gayet sıkılmış biçimde oflayıp pufluyorlar. Doktor susturuyor yengeleri. Pierre Loti yatar bugün. Lütfiye teyzeye uğrarsak Ataşehir'e gitmemiz gece yarısını bulur. Biz biraz daha şarap içip doğru Ataşehir'e geçeriz. Ambül yeni şarap şişesiyle doktorlu masaya ulaşırken bardaki heykel ben ne arıyorum burada bey kalabalık masaya baktı. Dublesi tek gibiden hesap istedi, ödedi ve ağır adımlarla çıktı eve en yakın lokantadan barda unutulmuş bey. Belli ki birisi onu burada unutmuş. 18. ayrımın sonu, sayfa 273.